Ayrım 11 sayfa 197. 5. bölüm. Yeni ve yakın çağlarda dünyada bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Özet. Bu bölümde yeni çağ ve yakın çağda dünyaya meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sosyal değişmeye etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. İlk olarak Rönesans döneminde meydana gelen bilimsel ve teknolojik yenilikler üzerinde durulmuştur. Bu dönemde Leonardo da Vinci'nin çeşitli bilim dallarına yönelik çalışmaları ile Kopernik'in astronomi alanında yapmış olduğu çalışmaları ve bunların toplum üzerinde oluşturduğu etki anlatılmıştır. İkinci bölümde ise 16. ve 17. yüzyılda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelere değinilmiştir. Bu evrede Galileo'nun gökbilim üzerinde yaptığı çalışmalar, Descartes'in matematiksel ve felsefe alanında meydana getirdiği yenilikler ve Newton'un fizik ve astronomi noktasında ulaştığı seviye açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise 18. yüzyılda içine alınan, insanın kendi hakkını kullanabilme cesaretini gösterdiği, aydınlanma çağı dediğimiz dönemde teknolojik buluşların sosyal hayata yansıması üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise insanlık tarihi açısından önemli bir evreyi oluşturan endüstri devrimi ve bunun sosyal yaşam üzerindeki etkileriyle bu dönemde birbiri ardına meydana gelen teknolojik buluşların insan yaşamını nasıl değiştirdiği noktasında gelişmelerden bahsedilmiştir. Giriş. Dünyamızın ve insanlığın varoluşundan günümüze kadar gelen süreçte yeni çağ İstanbul'un fethinden Fransız ihtilaline kadar geçen süreci ifade ederken yakın çağ ise Fransız ihtilalinden günümüze kadar devam eden süreci ifade etmektedir. Yeni çağda dünyada birçok olay meydana gelirken neticesinde de bilimsel ve teknolojik anlamda birçok gelişim ve değişme yaşanmıştır. Özellikle coğrafi keşiflerle Rönesans dönemi ve sonrasında oluşan bilimsel birikim 17. ve 18. yüzyıllarda yeni teknolojik gelişmelere bırakmış, sonuçta da tüm bunlar toplumsal anlamda sosyal değişmeye zemin hazırlamıştır. Yakın çağsa modern bilimlerin doğduğu dönem olarak adlandırdığımız aydınlanma çağı ve ardından meydana gelen sanayi inkilabı, bilimsel ve teknolojik gelişimlerin hız kazandığı ve toplumsal dönüşümlerin sık yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Rönesans döneminde bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Rönesans deyimi, 16. asırda İtalya'da başlayıp diğer Avrupa şehirlerine yayılan bir kültür hareketinin adıdır. Bu hareketin ilk önemli temsilcisi Francesco Petrarca, içinde bulunduğu çağı bir kültürel uyanış dönemi olarak görmüştür. Daha sonra gelen Lorenzo Valfta, Marsilio Ficino, Piso della Mirandola, Pietro Pomponazzi gibi yazarlar bu yeni anlayışın oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Petrarca'dan önce Dante'den Rönesans hareketinin hazırlayıcısı olarak söz edilir. Özellikle edebiyatta başlayan bu uyanış zamanla diğer alanlarda da yayılmış ve daha o dönemde yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uyanış dönemi 16. asırda edebiyatı yenilenme, felsefeye dönüş gibi deyimlerle ifade edilmiş, 17. asırda ise bazı Fransız yazarlar 16. asırdan itibaren edebiyat, güzel sanatlar, felsefe ve daha sonra bilim başta olmak üzere politika, ekonomi, ticaret ve öğretim gibi çeşitli alanlarda yapılan çalışmaları ve yenilikleri Rönesans yani yeniden doğuş kavramıyla karşılamışlardır. Yenileşmenin çıkış noktası antik çağın düşüncesi karşısında olduğu anlayış ise orta çağ düşüncesidir. Fakat zamanla ilginç bir sonuç ortaya çıkmıştır. Çünkü yeniden doğuş antik çağın kaynaklarına geri dönmek suretiyle gerçekleşmiş olmakla birlikte edebiyat ve felsefede özellikle de bilimde antik çağın dışında hatta karşısında bir takım sonuçlara ulaşmıştır. Nitekim bilimde Kopernik'le başlayan değişim Aristo tarafından temsil edilen antik çağ bilim anlayışının kökten sarsılmasıyla sonuçlanmıştır. Diğer bir ifadeyle Rönesans düşüncesinin orta çağ düşüncesine karşı tutumunun dayanak noktası antik çağ düşüncesi olmuş fakat sonuçta antik çağ düşüncesi kökten değişmiştir. Rönesans'ın önemi de buradadır. Yani bir kültür hareketi olarak başlayıp birçok alanda yeni bir anlayışın ortaya çıkmasıdır. Bu uyanış dönemi sayesinde 16. asırda Michelet'in ifadesiyle dünyanın ve insanın yeniden keşfi mümkün olmuştur. 1454 yılında Amerikos Vespucius Kuzey ve Güney Amerika sahillerine ulaşmıştır. 1460 yılında Juan Sebastian Del Cano, Magellan'ın öldürülmesiyle yarım kadar dünyanın etrafına dolaşma girişimini tamamlamıştır. Columbus 1492'de Amerika kıyılarına ulaşmıştır. 1498 coğrafya bilgilerini ve dünya hakkındaki eski bilgileri değiştirmekle kalmamış, ticaret hayatında ve dolayısıyla sosyal hayatta da değişikliklere yol açmıştır. Kültür, bilim veya kısaca düşünce hayatı bakımından son derece önemli diğer bir hadise muhtemelen 1454 yılında John Gutenberg'in matbaayı icat etmesidir. Gutenberg'in bu keşfiyle Çinlilerin bu alandaki çalışmaları arasında bir devamlılıktan söz etmek mümkündür. Matbaa sayesinde bilgiler daha geniş bir kitleye ulaşmıştır. Gutenberg'in bu icadına ilave olarak kağıdın kullanılması da bu yayılmada etkili olmuştur. Çinliler tarafından muhtemelen M.Ö. 2. yüzyıla kadar keşfedilen kağıt yapımı M.Ö. 17. yüzyılda İslam dünyasında öğrenilip kullanılmaya başlanmıştır. Kağıdın Hristiyan dünyasında kaliteli ve nispeten ucuz bir şekilde imal edilmesi ancak 16. yüzyılın sonlarında mümkün olmuştur. Matbaanın keşfi kağıdın yaygınlaşmış olması sayesinde kültür hayatı üzerinde önemli bir etki yapabilmiştir. 1453 yılında Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Yunanca bilen bazı kişilerin batıya gitmesi mühendislikte ve teknolojideki gelişmelerde yine söz konusu dönemin meydana gelmesinde rol oynamışlardır. Nitekim İstanbul'un fethinden sonra Avrupa'ya giden ve Yunanca bilen kimseler antik çağ kültürü hakkında uyanan ilgiye cevap verebilmişlerdir. Başta madencilik, metalurji ve kimya alanlarını kapsayan teknolojik gelişmeler sosyal ve ekonomik hayat üzerinde etkili olmuşlardır. Leonardo da Vinci Rönesans'ın habercilerinin başında gelen, sistematik bir eğitim görmemiş olmasına karşın bilgi dağarcığını iyi geliştirmiş ve bilim teknolojiye önemli katkılarda bulunmuş üstün nitelikte bir bilim adamıdır. Leonardo öncelikle bir ressam olarak alt yapmıştır. Onun muhteşem yapıtları bazı kiliselerin duvarlarını, günümüzdeki önemli müzeleri süslemektedir. Ancak resim çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için bir seri anatomi ve perspektif çalışmaları yapmak ihtiyacını hissetmiştir. Bu çalışmalardan perspektifle ilgili olanın Leon Battista, Albert ve Pietro della Francesco gibi devrinin matematikçileriyle birlikte yürütmüştür. Bunlardan Francesco matematiğin yanı sıra resimle de ilgilenmiştir. Leonardo da Vinci. Floransa ile Pisa arasında Vinci'den zengin bir noter ile bir köylü kadının çocuğu olarak dünyaya geldi. Yaşamı sırasında Floransa, Milano, Roma saraylarında geçti. Da Vinci mimar, mühendis, mucit, anatomist, müzisyen, heykeltıraş ve aynı zamanda ressamdır. Rönesans sanatının doruğunu ulaştırmış, yalnız sanat yapıtlarıyla değil, çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biridir. Diğer yandan Leonardo yapı bilgisine gereksinme duymuş ve başta insan yapısı olmak üzere bazı canlı yapıları kapsayan bir anatomi çalışması yürütmüştür. Bu çalışmalarında enjeksiyon tekniğini uygulayarak yani dokular arasında kısa zamanda donan bir maddeyi zerk ederek yapıyı tespit edip onu en ince ayrıntısına kadar en doğru şekilde belirlemeye çalışmıştır. Bu gayretleri sonucunda özellikle kalp, mide, muhtelif damarlar ve kasların yapısını günümüze uygun olarak belirlemeyi başarmıştır. Kalbin kapakçıkları ve hareketi üzerinde dikkatini yoğunlaştırarak kalbin adeta bir tulumba şeklinde çalıştığını belirtmiştir. Leonardo anatomi çalışmalarını karşılaştırmalı olarak yürütmüş, insanın anatomik yapısıyla muhtelif hayvanların anatomik yapılarını karşılaştırmıştır. Bunlardan biri de atların bacak ve ayak kemikleriyle insanınki arasında yaptığı ilginç ve günümüzde de doğru olarak kabul edilen karşılaştırmadır. Teknolojiyle ilgili olarak bazı projeler geliştiren Leonardo, kuşların kanat ve kas yapısından hareketle insanların da belli bir düzenek sayesinde uçabileceği anlayışını geliştirmiş ve bu yolda bazı araştırmalar yapmıştır. Aynı şekilde balıklar gibi insanların da denizin altında yaşayabileceğini varsayan Leonardo'nun ilk denizaltı projelerini geliştirdiği görülmektedir. Leonardo bir ressam, bir bilim adamı ve bir mühendistir. Ancak o günlerde yaygın olarak kabul gören hümanizm görüşünü de desteklemiş ve klasik Yunan düşünürlerinin ve yazarlarının yeniden incelenmesi ve benimsenmesi gerektiğini hararetle savunmuştur. Ona göre bilim adamları tıpkı Aristoteles ve Platon gibi kendi düşüncelerini hiçbir etik altında kalmadan geliştirmeli ve savunmalıdır. Kopernik, düşünce tarihinde bir dönüm noktasına simgeler. Onun adıyla anılan sistem yalnızca modern bilimin doğuşuna değil, insanın evren içindeki yerini saptamada yeni ve daha ölçülü bir görüşün ortaya çıkmasına da başlangıç sayılır. Kopernik'le birlikte insanoğlunun kendini evrenin merkezine sayma iddiası yıkılmış, doğanın bir parçası olduğu düşüncesi doğmuştur denebilir. Bu devrimin kaynağı Kopernik'in ölüm yatağında ilk nüshasını gördüğü Göksel Kürelerin Dolanımı Üzerine adlı ünlü eseridir. Gerçi eser tümüyle devrimci olmaktan uzaktır. Hatta birçok yanlarıyla Aristo görüşünü yansıttığı söylenebilir. Ne var ki Batlamyus'un geosentrik sistemi yerinde heliosentrik sisteminin önerilmesi, sonuçları yönünden bilimde olduğu kadar diğer düşünce alanlarında da sarsıcı ve önemli olmuştur. Kopernik Polonya'da bulunan Torun kentinde dünyaya gelir. 10 yaşında babası ölünce tanınmış bir din adamı olan amcası onun yanına alır. Kilisenin yüksek mevkileri için yetiştirmeye koyulur. Kopernik okulu bitirdikten sonra 30 yaşına kadar öğrenimini çeşitli üniversitelerde sürdürür. Yönetici ve işletmeci olarak başarılı çalışmalar yapar. Fakat onun asıl ilgi duyduğu alan matematik ve astronomidir. Kopernik sistemi birçok yönlerden Aristo görüşünden ayrılmaz. Kitabın ilk bölümlerinin başlıkları bu gerçeği göstermeye yeter. Evrenin küresel olduğu, arzın küresel olduğu, göksel cisimlerin hareketlerinin uniform, tek düzen, çembersel ve sürekli olduğu gibi. Onun sistemine devrimci niteliği veren şey arzı evrenin merkezi olmaktan çıkarıp güneş etrafında dolanan sıradan bir gezegen saymasıdır. Kopernik'e göre gözlenen her yer değişimi ya gözlenen nesnenin hareketinden ya gözlemcinin kendi hareketinden ya da her ikisinin hareketinden meydana gelir. Şayet arzın bir hareketi varsa bu hareket arzın dışında bulunan her şeyde ters yönde bir hareket olarak fark edilebilmelidir. Sanki o şeyler hareket halinde arz ise sabitmiş gibi. Anias'ın Virgil'de dile getirdiği ilişkiye benzer bir ilişki. Gemimiz limanı terk ederken köy ve kentler hızla geriye çekilir. O halde diyor Kopernik, sabit yıldızlar küresinin hareketi görünüşten ibarettir. Günde bir dönüş yapan şey yıldızlar küresi değil, bize sabit görünen arzın kendisidir. Biri çıkar, arzın günlük dönüşünden başka bir hareketinden daha söz ederse hiç şaşmamalı. Rivayete göre iyi bir matematikçi olan Pitagorcu Plotos, arzın kendi eksenin etrafında dönüşünden başka çeşitli hareketlerle uzayda ilerlediğini, daha doğrusu gezegenlerden biri olduğunu söylediği için Eflatun kendini tutamamış, onunla görüşmek üzere derhal İtalya'ya hareket etmiş. Aslında endişeye fazla yer yoktur. Kilise bu dönemde oldukça geniş bir hoşgörü içindedir. Kitap da kolayca anlaşılır türden değildir. Nitekim 16. yüzyıl boyunca önemli bir tepki görülmez. Sadece bazı entelektüellerin küçümsenmesine ve bu arada Martin Luther'in şu kınamasına hedef olur Kopernik. Bu budala tüm astronomi bilimini ters yüz etme hevesindedir. Oysa kutsal kitap bize Joshua'nın arzı değil güneşi durdurduğunu söyler. Kalbinde kutsal kitabın bir ayetine yollama yaparak şöyle sorar. Kopernik'i kim kutsal ruhun üstünde tutabilir? 1610'a kadar Katolik kilisesi bu tür kınamalar dışında kalır. Fakat giderek şüpheler belirir. Kopernik'in ateist olduğu düşüncesi yayılır. Sistemin Hristiyanlığın özüne ters düştüğü görüşü kuvvet kazanır. Yukarıda da belirtildiği üzere büyük bir düşünce devrimine yol açan heliosentrik sistemde Kopernik'in payı büyük değildir. Fakat Kopernik eski bir görüşü canlandırmakta şüphesiz büyük bir iş yapmıştır. 16. ve 17. yüzyılda bilim, teknoloji ve sosyal değişimi. 16. yüzyılın modern bilimi şahlanıp daha önce eşi görülmemiş bir keşif gezisinden çıktığı dönemi içermektedir. Bu süre içinde fiziksel evren hakkındaki genel bakış açısı Kopernik'i bile hayrete düşürecek şekilde değişti. Başlatmış olduğu devrim o kadar çabuk gelişti ve yayıldı ki astronomi yanında fizik de değişime uğradı. Böylece Aristoteles evrenin son kalıntıları da tamamen yok oldu. Matematik gittikçe daha fazla fiziksel bilimlerin temel aracı oldu. Sonuçlar sayılarla ifade edildi ve nitel değerlendirmeler yetedildi. Bilimsel aletlerin tasarımında ve üretiminde de önemli gelişmeler ortaya çıktı. Eğer fiziksel evren daha yakından ve daha yüksek hassasiyetle incelenecekse bunun için özel donanıma ihtiyaç vardı. Hassas aletlerin tasarımında yeni bir devir aslında 16. yüzyılın ikinci yarısında Tycho Brahe'nin çalışmalarıyla başladı. 17. yüzyıl deneysel bilimin doğuşuna ve yayılmasına tanık olmuştur. Gilbert mıknatıslarla oynamış, Galileo eğik düzlemlerden top yuvarlamış, Torricelli hava basıncı ilkelerini bulmak için cıvalı tüplerle uğraşmış, Pascal atmosferin büyük bir hava denizinden oluştuğu varsayımını doğrulamak için bir dağın tepesine barometre göndermiş, William Harvey kalbi anlamak için sayısız hayvanın canlı olarak kesip parçalara ayırmış ve Newton prizma ve mercekler içinden ışık demetleri geçirmiştir. 17. yüzyıl bilim adamları deneyler yapmış olsalar da bunları yapmak için çeşitli yaklaşımlar kullanmış ve bir deney yöntemi ya da yeni bilgi üretmede deneyimin tam rolü üzerine anlaşma sağlayamamıştır. Özellikle hipotez sınamı olarak bilinen yöntem 17. yüzyıl biliminde tarihsel açıdan henüz öne çıkmamıştı. Yani bu yöntemde daha sonraları bilim filozoflarının ileri sürdüğü hipotez belirleme, deneyle sınama ve deneyin sonuçlarına göre hipotezi kabul ya da reddetme yordamının çok azı bulunmaktadır. Galileo gördüğümüz gibi zaten doğruluğu bilinen şeyleri onaylamak için deney kullanmıştır. Newton deneyi 1672 makalesindeki kritik deneyinde bir şekilde optikteki deneyle kanıtlamada da başka bir şekilde kullanmıştır. Harvey sistematik kesim deneylerini kan dolaşımını kanıtlamak için değil, canlılıkla ilgilenen eski stil bir aristocu olarak yapmıştır. Deney gözlemlenen verilerin doğruluğunu sınamak için hipotez kullanmak da dahil olmak üzere deneyle ilgili bu farklı yaklaşımlar çerçevesinde sabit bir gerçeklik ya da teknik olarak değil tarihsel olasılık olarak görülmelidir. Deney ve deneysel bilim için çeşitli yaklaşımlar heterojen köklerden ortaya çıkmıştır. Simya hiç kuşkusuz modern deneysel bilime giden yollardan birini oluşturmuştur. Baskı teknolojisiyle birlikte mantar gibi türeyen sır konusundaki el kitapları da böyle bir yol sağlamıştır. Bu 16. ve 17. yüzyıl nasıl yapılır metinleri, mürekkep boya, alışım, şarap, parfüm, sabun ve benzeri yapmak için pratik metinleri, mürekkep boya, deneysel formüller ve reçeteler içermekteydi. Deni Laporta ve arkadaşları kendi Doğal Sırları Akademisi'nde bilimsel hipotezleri sınamak için değil, işittikleri pratik sırların etkinliğini sınamak amacıyla deney yapmıştır. Rönesans deney modeli başarı avcılarının destekçilerinden bazen büyük ödüller aldığı asıl bir doğal sınırları avına benzetilmiştir. Deneysel bilim olgunlaşıp geliştikçe deneyin iyileştirilmiş bir araç olarak kuram ya da hipotezleri sınamak ve bilimsel düşünceyi geliştirmek için kullanılmasına başlanmıştır. Newton'un ışığın farklı derecelerde kırılan ışınlardan oluştuğunu kanıtlayan kritik deneyi bu nitelikliydi. Robert Hooke yaylarda yapılan sınamalarda gerilim ve zorlamanın orantılı olduğu genellemesine, yani Hooke yasasına ulaşmıştır. Robert böyle bir deneysel bilimi güçlü ve yeni bir teknik olarak tanıttığı için yaygın olarak anılmaktadır. 17. yüzyılda deneylere duyulan ve farklı derecelerde de olsa artan ilgi sonucunda bilimsel girişimler doğal olarak da daha çok alet temelli ve teknoloji bağımlı hale gelmiştir. Amatör ve profesyonel doğal sorgulayıcıları kuşakları boyunca teleskop, mikroskop, termometre, yayvan cam kap, tartı, barometre, saat, eğik düzlem, prizma, mercek ve ayna gibi aletler ve daha sonra statik elektrik makineleri kullanmıştır. Aletler için artan talep giderek büyüyen sayıda alet üreticisine iş olanağı da sağlamıştır. Bu teknolojik aletlerden bazıları duyuların kapsamını genişletmiş ve bu aletler birçok bilim dalındaki bilgi üretimi için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Galileo Galilei'nin gök bilimine ilk katkısı 1604 yılına rastlar. Galileo o yıl herkesin ilgisini çeken bir gök cisminin göktaşı değil gerçek bir yıldız olduğunu, paralaks hesabına başvurarak kanıtlamış ve o yıldızın bizim güneş sistemimizin çok ötesinde olduğunu belirtmiştir. Bu hesap ve varsayımların neden ileri olduğunu şimdilerde anlamak güçtür. Çünkü dünya o zamana değin Aristotelesçidir. Göklerin eksiksiz ve değişmez olduğuna inanılmıştır. Değişen sadece evrenin merkezi olan yerdir ve yeryüzündeki fizik yasaları göktekilerden ayrıdır. Gözlemlerini yıldızlara çeviren Galileo, hemen duran yıldızlarla gezegenler arasındaki ayrımı saptadı. Gezegenler pergelle çizilmiş gibi yuvarlak bir küre biçimindeydi. Duran yıldızlar ise döner görünmüyor, her yanından ışıklar saçıyordu. Galileo, dünyanın döndüğü ileri sürüp kilisenin gökbilim görüşüne karşı çıktığı için tutuklandı. Güç durumda kalan bilgin dostlarının da istek ve baskısıyla bir itirafname yazdı. Hata ettiğini, dünyanın dönmediğini, kilisenin kanlarına bir daha karşı çıkmayacağını söylemek zorunda kaldı. Böylelikle işkenceden ve belki de diri diri yakılmaktan kurtuldu. Son yıllarında kör oldu, 1642'de öldü. Öldüğü yıl Newton doğuyordu. Gökbilimcinin daha sonraki konusu Samanyolu'ydu. Bu galaksi sayısız yıldızın barınağıydı. Bulutsu olarak nitelendirilen varlıklarsa yıldız kütlelerinden ibaretti. Galileo en büyük buluşunu yıldızdan haberin sonuna saklamıştı. 1610 Ocak ayının 7. günü 3 tane küçük fakat çok parlak yıldızın Jüpiter'e doğru yakın olduğunu gözlemişti. Onlar Jüpiter yörüngesinde paralel bir doğru yol üzerindeydi. Yıldızlardan ikisi Jüpiter'in doğusuna, biri ise batısına düşüyordu. Fakat ertesi gün gezegenlerin üçü de Jüpiter'in batısına geçmişti. Birbirlerine bir gece öncekinden daha yakın ancak eş uzaklıktaydı. Galileo'dan önce bilinmeyen bu gezegenler Jüpiter'in ayrılığından başkası değildi. Onlar Kopernikus sistemine göre gezegenlerin güneş çevresinde döndüğünü kabullenmekle birlikte ayın yer çevresinde döndüğünü kabullenmeyenleri ikna edecek güçteydi. Galileo'nun gözlemleri şu iki genel sonucu vermişti. Gezegenler kendiliğinden ışık saçmıyordu. Merkür'le Venüs de güneş çevresine dönmekteydi. Bunlar zamanın mekanik görüşüne tıpatıp aykırıydı. Aristoteles, yer ve ayın devinisiyle ay ötesinin devinisini birbirinden ayırt etmişti. Galileo cisimlerin aynı yasaya uyduğunu göstermekle evrensel bir fizik kurmuş oluyordu. Galileo mekaniği şu üç temelden oluşur. Birinci, düşen cisimler yasası. Aristoteles, düşen bir cismin hızının onun düştüğü ortamın direncine ve o cismin ağırlığına bağlı bulunduğunu söylemişti. Bu düşünceden Galileo'dan önce de kuşku duyanlar çıkmıştı. Örneğin John Philoponos, onun karşıtının doğru olduğunu deneyle göstermişti. Galileo'ya gelince sorunu tümden gelim yöntemine başvurarak ele aldı. Dinginlik konumundan işe girişerek, tek düze ivmeli devinisinin iki almaşığı şıkkı olduğunu düşündü. A. Hız düşme uzaklığıyla, B. düşme zamanıyla orantılıydı. İkinci, eylemsizlik ilkesi. Bir cismin devinideyse devinme, durmaktaysa durağan kalma eğilimidir. Galileo bu ilkeyi açıkça ileri sürmüş değildir. Bir doğru boyunca tek biçimli bir devinin, fiziksel olarak devingensizlikteki durumla karşılaştırılabileceği ilkesinden yola çıkmıştır. Bu ilkeyle mekanik, kinematik bir temele oturtulur. Üçüncü, Galileo görelilik ilkesi. S sisteminde bulunan bir cisim düşünelim. Onun karşısında S'ye göre göreli olarak devinen bir S sistemi bulunsun. Bunların ikisi de eylemsizlik sistemi olsun. S, S'ye doğru belli bir hızlı devinsin. S'nin S'ye karşı devinisini, S'nin S'ye karşı devinisi gibidir. Bir kuleden atılan taşın, dünya döndüğü halde kulenin dibine düşmesi de aynı ilkeyle açıklanır. Yerin ekseni çevresindeki devinisi bir devinisizlik gibidir. Yerle birlikte biz de dönmekteyiz kulede. Galileo fizik görünüşüne savunma ve matematik gibi varmış bir kişidir. O usa vurma, Aristoteles mantığının varsayımlı sonuçlarını çürütmüştür. Galileo bir insanın ork çalmasını bilmeden de eksiksiz orklar yapabilmesi gibi mantık kurallarını bilmeden de mantıklı olabileceğini söyler. René Descartes için matematik, tabiatın sırlarını açan yegane anahtardır. Nitekim ele aldığı ve önemli katkılar olan mekanik, hidrostatik ve optik konusundaki çalışmalarında hep matematiği bir yöntem olarak kullanmıştır. Descartes, matematiğin geometriye uygulamasıyla ortaya çıkan analitik geometrinin kurucusudur. Descartes'e göre bilimde kesinlik ancak matematikle sağlanabilir. Descartes'in deyişiyle matematikte kabul edilmeyen hiçbir ilkeyi fizikte kabul etmiyorum. Bu ilkeler de kafidir. Çünkü bütün tabiat olayları onlar vasıtasıyla açıklanabilir. Bu görüşün doğal sonucu Galileo'da da karşımıza çıkmış olan birincil ve ikincil özellikler arasında birincil olanlara öncelik verilmesidir. Nitekim Descartes için nesneyi nesne kılan özellikler ölçme yoluyla yani nicel bir dille o nesne hakkında ortaya konulabilecek bilgilerdir. İkincil özellikler yani renk, ses ve benzeri gibi nitel özellikler insana bağlıdır. Dolayısıyla nesnenin asli yönünü temsil etmezler. René Descartes büyük bir matematikçi, aynı zamanda analitik geometrinin kurucusu olarak kabul edilen Fransız filozoftur. Bununla birlikte modern felsefenin öncüleri arasında sayılır. Descartes'in felsefe tarihinin önemi, kilise odaklı orta çağ felsefesinin içinde bulunduğu dar boğazdan çıkarıp yeni çağa taşımasından kaynaklanmaktadır. Descartes'in çalışmaları akılcılık akımının doğmasına yol açmıştır. Descartes modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilir. Teoloji ile felsefeyi birbirinden ayırmıştır. Daha uygun bir deyişle felsefi ve bilimsel çalışmalara bir teolog olarak da yaklaşmamıştır. Bu ayrım Descartes'in teolojik problemlere uğraşmadığı anlamına gelmemektedir. Bu ayrımın önemi fizik ve psikolojik dünyayı kendi iç kuralları çerçevesine ve bağımsız birer alan olarak incelenmesine imkan vermesidir. Descartes'e göre evrende bir doluluk söz konusudur. Boş olmayan bir ortamda cisimler bir dönme hareketi yaparlar. Dolu ortam mesela sıvı bir ortamın içinde çeşitli hareket yapan cisimlerle birlikte dönmesi gibi gök cisimleri de dahil olmak üzere her türlü fizik varlığın hareketine eşlik eder. Her fizik varlık gibi plenumunda bir yayılımı vardır. Fiziksel bir nesnenin hareketinin diğer bir fiziksel nesnenin varlığına rağmen mümkün olması bir dönme hareketi ve yoğunluk farkı sayesinde mümkün olur. Cisimler arasındaki yoğunluk farkı, merkez kaç kuvveti dolayısıyla bu cisimlerin farklı yörüngeler üzerinde dolanmasına imkan sağlar. Descartes, planumu kabul etmekle, uzaktan etkiyi ve yer çekimini temellendirmekle kalmamış, cisimlerin hareketini açıklanmasını mekanik bir tarzda yapabilmiştir. Nitekim Descartes'in gravitasyon teorisi, doğruluğu bir kenara bırakılırsa, hem gök cisimlerinin hem de dünya üzerindeki cisimlerin hareketini tek bir kavramsal şema içinde birleştirebilmiştir. Descartes, ışık ve manyetizm konularını da yine aynı mekanik bakış açısıyla açıklamaya çalışmıştır. Descartes'in bu görüşleri hem de diğer çağdaşı düşünürlerle beraber tıpkı günümüzde olduğu gibi bilim ve felsefenin birlikteliğinin en güzel örneklerinden birisidir. Hem de bilimin ve felsefenin tek başına gelişmediğini ve anlaşılamayacağını açık olarak göstermektedir. Descartes'in psikolojik dünya ile fizik dünyayı bilen ile bilineni birbirinden ayırması çeşitli felsefi problemleri de beraberinde getirmiştir. Fizik dünyanın yani bilinen dünyanın bilenden ayrı olmasını getirdiği problemlerden birisine Descartes, ün ilkesi cogito ergo sum yani düşünüyorum öyleyse varımla çözmek istemiştir. Descartes felsefesi aşağıda ayrıca işaret edileceği gibi hem materyalist hem de spiritualist görüşmeler için çok önemli bir çıkış noktası olmuştur. Fakat Descartes'in özellikle bu iki felsefi görüş üzerinde olan etkisini daha sonraki dönemde yapılmış bilim ve felsefe çalışmalarını belirleyen tek kaynak olarak düşünmemek gerekir. Daha yerinde bir deyimle Descartes'in bilim ve felsefe ile ilgili çalışmaları yukarıda ele alınmış olan düşünürlerle birlikte çağdaşları ve sonraki düşünürler üzerinde büyük etki yapmıştır. Ancak bu arada başta Newton olmak üzere diğer bilim adamları sayesinde doruk noktasına ulaşan bilimsel çalışmaların da diğer önemli bir kaynak olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Isaac Newton, Galileo'nun öldüğü yıl dünyaya gelen tarihin büyük bilim adamları arasında sayılır. 16. yüzyılda başlayan modern bilim, Newton'un fizik, astronomi ve matematik alanındaki keşifleriyle en üst düzeye ulaşır. Ondan önce elde edilen sonuçlar önemli olmakla beraber çok kere dağınık ve birbirinden kopuk kalmıştı. İlk kez Newton'da bütün bu sonuçları kapsayan teorik düzeyde bir sistemin ortaya çıktığını görüyoruz. 1673'te Hollanda bilim adamı Christian Huygens, sarkaçlı saatler üzerinde ünlü kitabına Newton'a bir nüsha gönderir. Huygens bu kitabında merkez kaç kanunu da geliştirmiştir. Newton'un bu kanunun kendisinin 6 yıl önce ulaştığı sonuçtan matematiksel olarak çıkarılabilir olduğunu hemen gördüğü o sırada yazdığı bir muhtıradan anlaşılmaktadır. Fakat aradan bir 6 yıl daha geçtiği halde Newton herhangi bir açıklamada bulunmaz. Nihayet 1679'da gene Robert Hooke'la tutuştuğu bir sırada tartışma üzerine yeniden çalışmaya koyulur. Çok geçmeden Kepler'in ilk iki kanununun da yerçekimi hipotezinden çıkarılabilir olduğunu ispatlar. Fakat hala yazmaktan kaçınır. Bir süre daha bu konuyu diğer yana içerek kendisine daha önemli görünen teolojik sorunlara daldığı görülür. Newton bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 27 yaşında profesör olmuş, 43 yaşında Principia'yı, 62 yaşında ise Optics isimli eseri yazmıştır. Newton'un hem gök cisimleri aynı zamanda yeryüzündeki cisimlerin hareketini açıklayan sistemi, günümüz anlamında bilimsel bir çalışmanın ilk ve en olgun örneğidir. Bu arada büyük astronom Halley de mesafenin karesiyle ters orantılı hipotezinin Kepler'in 3. kanununu izah ettiğini anlar. Fakat tüm çabasına rağmen bunu ispatlayamaz. Halley dostu Robert Hooke'un da problemin hakkından gelemeyeceğini görünce Cambridge'e giderek Newton'a başvurur. Newton çok önceleri yaptığı matematiksel ispatı hatırlar. Fakat ispatı taşıyan notları bulamaz. Halley'in ısrar ve teşvikiyle ispat çalışmasına girişen Newton çok geçmeden sorunu çözer ve çözümü kapsayan notlarını 1684-85 döneminde ders notu olarak kullanır. Halley'in sürekli destek ve ısrarı sayesinde bu notlar nihayet bilim tarihinin en ünlü kitabı sayılan kısa adı Principia ile tanınan eser Philosophia Naturalis Principia Mathematica, yani doğa felsefesinin matematik ilkeleri adlı eseri oluşturur. Principia bir şaheserdi ve bütün zamanların en önemli bilimsel eseri olduğu söylenmişti. Bu aşırı bir değerlendirme olsa bile son derece önemli bir eser olduğu muhakkaktı ve etkisi muazzam oldu. Belki de buna şaşırmamak gerekir. Zira Newton tek bir cildin kapakları arasında hareket eden cisimler hakkındaki bütün bilgileri o güne kadar erişilememiş bir matematiksel kesinlikle yeniden yazmış, ortaçağ fizikçilerinin başlamış olduğu ve Galileo'nun olgunlaştırmaya çalıştığı şeyi tamamlamıştı. Newton'un 3 hareket yasası daha sonra yapılan bütün çalışmaların temelini oluşturdu. Newton aynı zamanda gezegenlerin uzaydaki hareketi konusunda 2000 yıllık astronomi problemini de çözmüş oldu. Mükemmellik bakımından hayret verici bir matematiksel analiz vasıtasıyla kare ile ters orantılı yasanın elips şeklinde bir harekete nasıl sebep olduğunu ve gezegenleri Kepler'in Tycho'nun gözlemlerinden büyük dikkat ve titizlik çıkardığı yasalara uymaya nasıl zorladığını gösterdi. Bu iki önemli başarı Principia'nın içerdiği her şey değildi. Güneşten etkileyen çekim kuvveti manyetizma değil fakat kütle çekimiydi. Newton uzayda etkileyen bu çekimin yerin, aya ve ayın yüzeyindeki her cisme uyguladığı çekim kuvvetiyle aynı olduğunu ispat etme yönünde cesur bir adım attı. Diğer bir ifadeyle evrensel kütle çekim kavramını teklif etti. Evrendeki her cisim bir diğerini çekmekteydi ve böylece bütün evreni tek temel yasa altında topladı. Artık gök cisimlerinin hareketi için bir dizi yasa, yeryüzündeki cisimler için başka bir yasalar dizisi yoktu. Fizik bilimi evrensel olmuştu. Newton'un prinsipası astronomide bir dönemi öyle sıkı kapatmıştı ki Newton'dan sonra gelenler daha çok onun başarılarını sağlamlaştırmaya yöneldiler. Örneğin Halley, Newton'un hareket ve kütle çekimi yasalarının matematiğini kuyruklu yıldızlar meselesine uyguladı. 1531 ve 1607'de gözlemlenen kuyruklu yıldızlarla 1682'de görünen parlak kuyruklu yıldız arasında bir ilişki bulunabileceğini düşündü. Bunların tek ve aynı cisim olduğunu varsayarak ve Jüpiter'in sebep olacağı gecikmeyi evrensel kütle çekim yasasına göre hesaplayarak bu yıldızın Aralık 1758'e geri döneceğini hesapladı. Gerçekten de kuyruklu yıldız beklenen tarihten birkaç gün sonra da olsa Jüpiter'in etkisi Halley'in tahmin edildiğinden biraz daha fazlaydı, yeniden göründü. Böylece Halley'in kuyruklu yıldızı Newton'un teorisinin ilk başarılı savunması oldu. Daha sonra başta astronomlar da bu teoriyi gezegenlerin birbirleri üzerindeki karşılıklı etkilerine veya tedirginliklerini hastası olarak belirlemek için uyguladılar. Birçok matematikçi bu alanda büyük ilerlemeler kaydetti. Bunların arasında İsviçre'de Leonhard Euler, Fransa'da Alexis Clairaut, Jean d'Alembert, Joseph Legrand, Pierre Laplace vardı. Aydınlanma çağında bilim, teknoloji ve sosyal değişme. 18. yüzyıl aydınlanma çağı veya akıl çağı olarak bilinir. Buradaki aydınlanma deyimi aydınlatan veya aydınlanan insan veya insanlara değil, dayanaklarını önceki çağlardan alan entelektüel alandaki çeşitli etkinliklere, fakat özellikle zihniyet ve fikir değişimine işaret etmektedir. Entelektüel etkinliklerin başında bilimdeki çalışmalar, felsefe ve teoloji gelmektedir. Bu çağ aynı zamanda önemli sosyal ve ekonomik olayların meydana geldiği bir dönemdir. Bu olayların başındaysa Fransız İhtilali ve Amerika'nın bağımsızlığını kazanması, yeni makinelerin geliştirilmesi ile ağır sanayinin kurulmaya başlaması ve ticaret hayatındaki canlanma gelmektedir. Entelektüel etkinlikler ile sosyal ve ekonomi değişimden bazen biri, bazen diğeri ağır basmış veya bazen her ikisi karşılıklı olarak birbirini etkilemiştir. Aydınlanma çağının ilk ve önemli temsilcileri G. Ellising ve Diderot'tur. Fakat bu çağı karakterize eden özelliklerin belirgin hale gelmesi 16. asrın ikinci yarısından itibaren özellikle ansiklopedistler sayesinde gerçekleşmiştir. Diderot ve Rond de Alembert'in editörlüğünü yaptı ve 1751-72 yılları arasında da yayınlanan Eniklopedi veya Bilimlerin, Sanatın ve Ticaretin Rasyonel Sözlüğü isimli eser, bilim ve felsefedeki çalışmaları popüler hale getirmeye çalışmıştır. Bu eser aynı zamanda Descartes rasyonalizmi ile Locke'un empirizmine dayanan duyumculuk anlayışının çıkış noktası olarak almıştır. Bu esere Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Holbeck gibi zamanın en tanınmış isimleri katkıda bulunmuşlardır. 17. asırda tek tek bilimler dışında gerçekleşen bazı çalışmaların bilim hayatına olduğu kadar teknolojik gelişime de katkısı olmuştur. Mesela özellikle deniz seyahatlerinde önemli yeri olan mevki tespiti bu asırda gerçekleşmiştir. Almanya, Amerika, İngiltere, Hollanda, Rusya başta olmak üzere birçok ülkede bilimsel çalışmalar üzerinde büyük etkisi olacak yeni üniversite, akademi ve ilmi cemiyetler bu asırda kurulmuştur. Bunların arasında en ilginç olanlardan birisi 1766 yılında Bolton tarafından kurulan The Lunar Society, Ay Cemiyeti isimli dernektir. Her ay pazartesi günleri üyelerinin gece yolunu kolayca bulabilmesi için dolunay pazartesi günleri zamanı toplandıkları için söz konusu adı alan cemiyetin İngiltere'de endüstri devrimi üzerinde önemli katkısı olmuştur. Nitekim bu cemiyetin üyelerinden Garbutt ilk defa sülfürik asit imalatını kurmuş, Watt buhar makinesini geliştirmiştir. Bu cemiyetin üyelerinden Priestley kimyadaki çalışmalarıyla, Wedgwood seramik yapımındaki katkılarıyla, Witherings, yüksük otunun kalp hastalıklarında kullanılmasıyla tanınan üyelerinden bazılarıdır. Joseph ve Etienne Montgolfier kardeşler 1783 yılında ilk defa balon ile uçmayı denemişlerdir. 1784 yılında Werner ve Hutton'un çalışmaları sayesinde jeolojinin bir bilim olarak temelleri atılmıştır. Sadece bilimsel çalışmalar için değil, günlük yaşantıda da önemli yeri olan ölçü bilimlerinin standart hale getirilmesi konusunda önemli gelişmeler sağlanmış. 1791 yılında ölçme bilimi olarak metrik sistem teklif edilmiş. Bu sistem 1795 yılında Fransa'da resmen kullanılmaya başlamıştır. 1749 yılında Hartley, İnsan Üzerine Gözlemler isimli eserinde İngilizce'de ilk defa psikoloji terimini kullanmıştır. 17. asırda tek tek bilimlerde ortaya çıkan gelişmeler içinde astronomi önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü astronomi gerek Newton teorisi, gerek matematik çalışmaları, gerekse teleskop yapımındaki gelişmeler sayesinde oldukça ilerlemiştir. Bu ilerleme artık tam anlamıyla Aristo felsefesinin bağlı dünya görüşü ve dünya kavrayışının sonu anlamına geldiği gibi yepyeni felsefi ve bilimsel görüşlerin ortaya çıkıp gelişmesi anlamına da gelmektedir. 1749 yılında Alembert, dünyanın eksenindeki değişmenin matematik açıklamasını vermiştir. Özellikle felsefi görüşleri bakımından tanınan Kant, 1755 yılında yayınlanan Gökyüzünün Genel Tabi Tarihi ve Teorisi isimli eserinde gözlenebilen nebulaların, yıldız bulutlarının, samanyolu benzeri büyük yıldız sistemleri olduğunu ve güneş sisteminin bir toz bulutundan meydana geldiğini söylemiştir. Bu çağın en önemli astronomlarından Herschel, güneşin sabit olarak yerinde durmadığını, Laplace ise gezegenlerin birbirleriyle olan etkileşmesinin güneşe olan ortalama uzaklıklarını değiştirmediğini 1773 yılında bulmuşlardır. Herschel 1781 yılında kuyruklu yıldız sandığı Uranüs'ü ilk defa gözlemiştir. 1783 yılında Laplace, gök cisimlerinin hareket denklemlerinin çözümü için yeni bir yöntem ortaya atmıştır. 1786 yılında Herschel'ın başlattığı çalışma sayesinde bugün bile kullanılan yıldız kataloğu ortaya çıkmıştır. Herschel, 1811 yılında yıldızların oluşumu ile ilgili teorisini ileri sürmüştür. Herschel'ın yapmış olduğu teleskopun gökyüzünün tanıtmasında önemli katkısı olmuştur. Laplace, evrenin oluşumunu açıklayan ve bugün de kabul gören sistemini 1796 yılında ortaya koymuştur. 1798 yılında kara deliklerin varlığını öngörmüştür. Son cildi 1825 yılında yayınlanan gök mekaniği konusundaki matematik astronomi çalışmalarının ilk 5 cildini 1799 yılında yayınlamıştır. 17. asırda yapılan önemli çalışmalardan birisi de elektrik konusuyla ilgilidir. Elektrik konusu 16. asır fiziğinde önemli bir yer tutması açısından ayrı bir önemi vardır. Elektrik eski Yunanca bir kelime olup ovulduğunda yaprak parçalarını çeken amber kelimesine karşılık olarak kullanılmıştır. 16. asırda Gray daha önce yapılmış çalışmaları geliştirmiş, elektriğin bir yerden başka bir yere ipek gibi uygun bir araca vasıtasıyla naklinin mümkün olduğunu ve bazı cisimlerin yakınlarına konulan diğer cisimlerden elektrik alabileceğini bulmuştur. Elektrik konusunda önemli bir başka gelişme çok daha sonra yayınlanacağı için bir etki yaratmayan elektrik kuvveti hakkında 1771 yılında Kevin Dish'in ileri sürdüğü görüşlerdir. Kevin Dish aynı zamanda bir fizikçi olup 1798 yılında yerin kütlesini hesaplamış, bu hesabı yaparken gravitasyon sabitini tespit etmiştir. Bir anatomist olan Galvani, 1775 yılında kurbağayla deney yaparken tesadüfen elektriğin kas üzerinde bir etkisi olduğunu fark etmiş ve buna hayvansal elektrik adını vermiştir. Galvani'nin 1791 yılında kurbağa bacağını metal plakalar arasına yerleştirerek suretiyle yaptığı deneyler, modern kondansatörlerin 1775 yılında ilk örneğini yapan Volta'nın 1800 yılında pillerin yapımını keşfetmesine yol açmıştır. Elektrik konusundaki diğer önemli gelişme 1785 yılında Kolomb'un elektrik yüklü cisimler ve manyetik kutuplar arasındaki itme ve çekme kuvvetlerinin ölçülebilmesi ve bu konuda ortaya koyduğu kanunlardır. Elektrik konusundaki diğer önemli bir buluş 1791 yılında Pip Prevost'un bir cismin sıcaklığının dış ortamla etkileşerek denge halini aldığını söylemiştir. Elektrik konusunda yaptığı çalışmalar dolayısıyla 16. asır biliminin ilk temsilcilerinden birisi fizik Oersted olmuştur. Oersted 1819 yılında tesadüfen de olsa manyetik özelliği olan bir metal iğnenin bir elektrik akımının yanına getirildiğinde yönünü saptığını bulmuştur. Endüstri devriminde bilim, teknoloji ve sosyal değişimi. Son 2 ya da 300 yıl içinde modern dünyanın oluşturulmasına birçok etken rol oynamış ama özellikle 18. yüzyılda başlayan 19. yüzyılda devam eden ve insanın varoluşu için tümüyle yeni bir biçim olarak endüstri uygarlığını doğuran çağ açıcı teknolojik dönüşümün yani endüstri devriminin merkezinde teknolojideki değişiklikler yer almıştır. Endüstri devrimi geleneksel tarım ve ticaretten uzaklaşılarak üretimin mekanizasyonu, fabrika düzeninin karmaşıklaşması ve endüstriyel üretimi desteklemek için küresel pazarlama sistemlerinin geliştirilmesi yönünde bir nüfus hareketi getirmiştir. Devrimi simgeleyen kaynaklar demir, kömür ve buhardı. Endüstri devriminin getirdiği değişimler insanların yiyecek aramadan ilk kez vazgeçip yiyecek üretimine geçtiği, 12 bin yıl önceki Neolitik devrimden ya da 5 bin yıl önce yazılı tarihin başlangıcında kentlerin ortaya çıkması ve bozulmamış toplumların tam uygar yaşamlarıyla oluşan büyük kent devriminden bu yana görülmemiş büyüklükte olmuştur. Genellikle endüstri devriminin bir sonucu olarak yaşamın teknik, ekonomik, politik ve toplumsal temelleri son 200 yıl içinde hemen her yerde dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm yalnızca tam endüstrileşmiş toplumlar için değil, aynı zamanda geleneksel tarım toplumları, geriye kalan kırsal göçebe gruplar ve ayakta kalan avcı toplayıcılar için de geçerlidir. Endüstriyel uygarlığın gelişi tüm insanlığı etkilemiştir. Endüstrileşme, teknolojik yenilik ve ekonomik büyümenin yanında köklü toplumsal değişim süreçleri de başlatmıştır. İnsanlar kırsal yörelerden kentlere göç ederek fabrikalardaki düşük ücretli işçi nüfusunu büyütmüş, fabrika işçiliğinin artmasıyla sınıf kavgaları yoğunlaşmış, toplumsal denetim araçları olarak kamuya açık okullar ve iyi düzenlenmiş cezaevleri yapılmış, aileler üretim merkezleri olmaktan çıkmış ve yeni bir iş bölümü oluşturmuştur. Fabrikalarda tipik olarak erkekler işi bulurken kadınlarsa esas olarak ev işleri yapmakla sınırlandırılmıştır. Endüstrileşmeye milyonlarca Avrupalının batıya Atlantik ötesine ve doğuya genişleyen Rus İmparatorluğuna doğru kitlesel göçleri şeklinde başka bir önemli değişiklik daha eşlik etmiştir. Süreç yayılarak dünyanın her köşesini dönüşümüne uğratmaya sürdüren ve genellikle çözümlenmemiş sonuçlar getiren küresel bir gelgit dalgası oluşturmuştur. Bu dönemde İngiliz mucit Henry Cort, kömür kullanarak piki dövme işleme demirine dönüştürmek için eriğin karıştırılmasını içeren bir üretkenliğini arttıran karıştırma sürecini geliştirmiş. Thomas Newcomen ile pratik buhar makinesini icat etmiştir. Buhar makinesi endüstriyel gelişmenin akışını değiştiren teknolojik bir yenilik olmuştur. Newcomen ve yardımcısı sıhhi tesisatçı John Cowley, sezgi, deneme ve biraz da şansla atmosfer basıncının bir pistonu itebilmesi için buharı bir silindir içinde yoğunlaştırıp kısmi bir boşluk yaratma yöntemini bulmuştur. Karmaşık valf düzenekleri buharı yoğunlaştırmak için silindire soğuk su şırınga itme tekniğiyle ve pompaya yapılan mekanik bağlantılar deneme yanılma yoluyla geliştirilmiştir. Büyük bir silindirin sırayla ısıtılıp soğutulması motoru oldukça verimsiz ve kömür savurganı bir duruma getirmişti. Ama Newcomen makineleri yeterli ölçüde ekonomik olmuş ve öncelikle kömürün ucuz olduğu kömür ocaklarına çalıştırdıkları için geniş olarak benimsenmişti. Bu süreçte demir yolu ya da büyük bir gelişim göstermiştir. İngiltere dünyanın atölyesi haline geliyor ve büyük miktarlarda mal taşıma gereksinimi hızla arttırıyordu. Geliştirilmiş otoyollar yapmak için çağdaş çabalara rağmen ilkel yol sistemi üzerinde hayvan gücüyle çekilen vagonlar büyük miktarlarda kömür taşımak için yetersiz kalmıştır. Richard Trevithick Televiçik'in yüksek basınçlı buhar makinesi ise demir yolunu olası yaparak taşıma ekonomisini değiştirmiştir. 1814'te Britanyalı mühendis George Stephenson ilk buharlı lokomotifini tanıtmıştır. Demir yolları başlangıçta madenlerden kısa uzaklıkları kömür taşımakta kullanılıyordu. Ancak gerçek demir yolu çağı Liverpool ve Manchester arasında 1830'da açılan ilk kamu hattıyla başlamıştır. Bunu bir demir yolu çılgınlığı izlemiş ve dünyaya yoğun bir demir yolu ağı kaplamaya başlamıştır. Demir yolu ulaşımı geliştikçe demir endüstrisi ile etkileşmiştir. Demir yollarının hızlı büyümesi ucuz demir sayesinde olmuş. Buna karşılık demir yolu taşımacılığı da demir üretiminin daha fazla büyümesini sağlamış ve aslında buna yol açmıştır. Tekstil üretimi çok aşamalı olarak bağımsız yan teknolojilerinin hızlı büyümeyi körüklediği bir durumu temsil etmektedir. İplik eğirme ve dokuma tezgahlarında bir etki tepki düzeni içinde karşılıklı yapılan teknolojik yenilikler gelişmenin itici gücü olmuştur. Daha önce bir saat yapımcısı olan John Kay, 1733'te dokumayı hızlandıran ama bunun sonucunda ipliği eğirmenin yavaş kaldığı volanlı mekiği bulmuştur. 1760 ve 1770'lerde bir dizi sanatkar ve mühendisin ayrıntılarıyla uğraştığı teknik gelişmelerin bir birleşimi de iplik eğirmeyi makineleştirmiş. Bu iyileştirmeler ise üretim süreci içinde bu kez dokumada bir dar boğaz yaratmış ve bu dengesizlik eğirmeyi daha da verimli yapan silindirik tarama makinesinin 1775'te bulunmasıyla artmıştır. Dokuma 1785'ten sonra buhar makinesinin bağımsız bir güç kaynağı olarak uygulandığı mekanik güçlü bir dokuma tezgahı ile en sonunda makineleştirilmiştir. Bu nedenle umulmadık bir şekilde olmamakla beraber 1712 ve 1812 arasında pamuk endüstrisindeki işçi verimliliği 200 kat artmıştır. 1813'te çalışan mekanik dokuma tezgahı sayısı 2400'dü ve 1833'te bu sayı 100.000'e fırlamıştı. Mekanik dokuma tezgahı yalnızca el dokuma tezgahlarının değil, el tezgahı dokumacılarının da yerini almıştır. Tekstil üretiminin makineleştirilmesi ve endüstrileştirmesi, endüstriyel uygarlığın İngiltere'ye gelişinin işareti olmuştur. Ekonomi tarihçilerinin sürdürülebilir büyümeye geçiş dedikleri ve 1780'lerde Britanya'da başlayan süreç, ana endüstrilerin ayrı ve bir arada gelişmelerindeki karşılıklı güçlendirici etkilere yorulabilir. Buna göre demirin kömürle eritilmesinden başlanması, kömür endüstrisinin büyümesine körüklemiş. Bu ise madenlerden su boşaltmak için buhar makinelerinin icadına yol açmış. Bu arada büyük miktarlarda kömür taşıma gereksinimi demir yoluna getirmiş ve bu da demir üretiminde hızla yükselen ve karşılıklı yarar sağlayan bir süreç içinde çok büyük artışlar sağlamıştır. Sonuç önce bir ulusun sonra da dünyanın dönüşümüydü. Kırsal çiftçi nüfusları kentte fabrika işçileri haline gelmişti. Atların ve çamurlu yolların yerine lokomotifler ve demir raylar almıştı. Yapı malzemeleri olarak ağaç ve taşın yerine artan bir şekilde demir ve çelik almış ve buharlı gemi yelkenli geminin yerine geçmişti. Önceki neolitik ve kentsel devirlerde olduğu gibi bu temel değişim süreçleri bir kez başladığında toplumsal ve ekonomik yaşamın önceki biçimlerine artık geri dönüş yoktu. 19. yüzyılın yeni akım elektriği bilimi, en iyi örneği telgraf olan yeni bazı uygulamalı bilim endüstrilerini ortaya çıkarmıştır. Bilim adamı Charles Wheatstone ve çalışma arkadaşı olan Michael Faraday'ın 1831'de elektromanyetik indüksiyonu bulmasının ardından 1837'de ilk elektrikli telgrafı icat etmiştir. Wheatstone ile diğer Avrupalı ve Amerikalı bilim adamları ve mucitler kısmen demir yollarının gelişmesiyle ilişkili olarak bir telgraf endüstrisi kurmak için çabalamışlar. Bu çabalar Samuel Faraday'ın Morse'un patentini 1837'de aldığı ve 1844'te sağ sınaması yaptığı nokta ve çizgilerden oluşan ünlü alfabetik kodunu içeren bir sistemle doruk noktasına ulaşmıştır. Londra ve Paris 1854'te telgrafa bağlanmış, ilk transatlantik kablo 1857-58 yıllarında döşenmiş, Kuzey Amerika'daki ilk bağlantı 1865'te New York'la San Francisco'yu birleştirmiş ve daha sonra telgrafla demir yolu dünyaya birlikte yayılmıştır. Sonuç iletişim devrimi gibi bir şeydi. Telgraf kullanımının iki önemli sonucu vardı. İlk olarak mesajların insanlardan daha hızlı iletilmesi. İkincisi ise geniş organizasyonların daha önceleri hiç olmadığı kadar merkezli bir yönetim tarafından kontrol edebilmesiydi. Haber ve mesajların insanoğlundan daha hızlı iletilebilmesi her şeyden önce polis teşkilatları için çok faydalı olmuştu. Telgraftan önce dört nala koşan bir atın üstünde kaçan bir haydut, suçunun henüz duyulmadığı bir yere kaçabilirdi ve bu da yakalanmasını epey güçleştirirdi. Merkezi kontrolün artması belki de telgrafın en önemli sonucudur. Eski imparatorluklar zamanında uzak mesafelerde bulunan valiler isyan edebiliyorlar ve merkezi hükümetler daha bu sadakatsizliğin haberini almadan istikamlarını hazırlamış oluyorlardı. Telgraf yalnızca hükümetleri değil, geniş alanlara yayılmış organizasyonları da kapsayan bir değişimin gerçekleşmesine yol açmıştır. Merkezi hükümetlerin gücünün artırılmasında ve uzak mesafelerde bulunan yetkililerin inisiyatiflerinin azaltılmasında etkili olmuştur. Bu sadece hükümetler için geçerli değildi. Herhangi bir coğrafi yayılım içerisindeki kuruluşlar da bu sisteme uydular. Bilimsel tekniğin etkilerinin genellikle benzer sonuçlar doğurduğunu göreceğiz. Sonuç olarak gittikçe daha az insanın yetkililerini eski gücüne sahip olduğunu ve bu azınlığın gücünün daha önceleri aynı yetkilere sahip olanlardan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Thomas Edison, kendi kendini yetiştirenlerin en dikkatli değerlerinden biri olarak Ohio yakınlarındaki küçük bir köyde Hollanda asıllı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1862 yılında tren şefinden yediği dayakla sağır kalmıştır. Edison'ın elektrik ampulünden parafinleşmiş kağıtla besin maddelerini uzun süre korumakta, ciklete değin uzanan irili ufaklı 1500 buluşunun patentini elinde bulundurmaktadır. 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan elektrikli aydınlatma endüstrisi ele alındığında varılan sonuç hemen hemen aynıdır. Böyle bir endüstrinin daha önceki yeni elektrik bilimin çalışmalarına dayandığı açıktır. Büyük mucitlerle ilgili geleneksel biyografilerdeki ünlülerden New Jersey'de yaşamış Thomas Alva Edison ve İngiliz Joseph Swan, Akkor ışık ampulünün 1879'da yaptıkları karmaşık deneysel sınamalarla ve birbirlerinden bağımsız olarak bulmuştur. 1800'lerde ve 1890'larda elektrikli aydınlatma endüstrisinin gelişmesine rol alan bilim hiç de yeni değildi. Örneğin yalıtkanlarla ilgili bir bölüm 18. yüzyılda yapılan çalışmalara dayanıyordu. Bu örnek uygulamalı bilimi ele alırken bu bilimin örneğin özetlenmiş bir bilim olmadığını ya da daha güncel ve öncü bir kuramın uygulanmasını temsil etmediğini birbirinden ayırmanın çözümü yararlı olabileceğini akla getirmektedir. Üstelik elektrik ampulü kendi başına pratik bir elektrikli aydınlatma endüstrisi anlamında gelmemektedir. Yine de bir elektrikli aydınlatma endüstrisinin varlığından söz etmek için öğelerinden yalnızca birkaçını belirtmek gerekirse, üreticileri dağıtım için elektrik hatlarını, elektrikli gereçlerini, tüketimi ölçmek için aygıtları ve faturalama yöntemlerini içeren geniş ve karmaşık bir teknolojik sistemin önceden yaratılmış olması gerekmektedir. Bilimin ve en son kuramın teknoloji ve endüstriye uygulanmasının ilk örneklerinden bir başkası, pratik uygulamanın kuramsal genliğini başa baş bir şekilde izlediği radyo iletişimidir. Maxwell'ın elektromanyetik kuramını doğrulamaya çalışan Heinrich Hertz, 1887 yılında elektromanyetik dalgaların varlığını kanıtlamıştır. Hertz, tümüyle 19. yüzyılın kuramsal ve deneysel fiziğinin soyut geleneği çerçevesinde çalışmış ama genç İtalyan Guglielmo Marconi, Hertz dalgalarını 1894'te ilk kez öğrendiğinde hemen pratik bir telsiz telgraf için kullanmaya başlamış ve ertesi yıl 1-2 kilometre uzaklıktan iletişim yapabilecek bir teknoloji üretmiştir. Daha büyük ve daha güçlü sistemler oluşturmayı sürdüren Marconi, ilk patentini 1896'da İngiltere'de almış ve buluşlarını ticari olarak değerlendirmek için bir şirket kurmuştur. 1899'da ilk sinyalini Manş Denizi üzerinde göndermiş ve 1901 yılında tarihe geçen bir gösteride Atlas Okyanusu üzerinden ilk radyo iletişimini yapmıştır. Bu yeni teknolojinin ortaya çıkışı doğrudan da olsa bilimsel kuramın uygulanmasından daha çoğunu içermiş ve Marconi'nin katkısı özünde teknik olmasına rağmen bilim ve teknoloji arasındaki çizgi bu olayda o kadar bulanıklaştırmıştır ki Marconi telgraf konusundaki çalışmaları için 1909 yılında bir Nobel Fizik Ödülü kazanmıştır. Bu olay bilimsel araştırma ve teknolojik değişimin sonuçlarını önceden bilinemeyeceğini göstermesi bakımından da dikkat çekicidir. Marconi ile çalışmasının arkasındaki itici güç gemicilerden karaya iletişim rüyasıydı. Marconi'nin bugün radyo olarak bildiğimiz aletle ilgili ya da bu teknolojinin 1920'lerdeki ilk ticari radyo yayınlarını izleyen inanılmaz toplumsal sonuçları ve uzantıları konusunda herhangi bir düşüncesi yoktu. Birçok kişinin çağında yaşayamamış adam diye nitelendirdiği büyük bilim insanı Nikola Tesla'nın sonradan telsiz denilen radyo alanındaki öncülüğü Morse koduyla yapılan haberleşmeden de ileri gitti. 1898'de New York şehrinin Madison Park'ında telsizle uzaktan kontrole ait parlak bir gösteri düzenlendi. Birinci geleneksel elektrik fuarının geliştiği yer ve genellikle Barnum Bailey şirkinin çalıştığı büyük alanın ortasına büyük bir tank koydu ve suyla doldurdu. Bu küçük gölün üzerine yüzmesi için 1 metre uzunluğunda anten direği olan bir tekne koydu. Teknenin içinde bir radyo alıcısı vardı. Tesla seyircilerin isteği doğrultusunda ileri gitme, sağa ve sola dönme, durmak, geri gitme, ışıkları yakıp söndürme gibi çoğu şeyleri uzaktan radyo kontrolü sayesinde yaptı. Unutulmaz gösteri tüm seyircileri hayran bıraktığı gibi günlük gazetelerin ön sayfalarında yer aldı. Bu uzaktan kontrol yöntemlerini kullanarak ay yüzeyine insan indireceğimiz o gün kaç kişi düşünebilirdi ki? Uygulamalı bilimin 19. yüzyılda gelişmesi fizikle ya da yalnızca fizik bilimleriyle ilişkili endüstrilerle sınırlı olmamıştır. Örneğin hastalıklarla ilgili olarak ortaya çıkmakta olan mikrop kuramı ve 1850'li yıllarda mikroplar hakkındaki düşünceler büyük Fransız bilim adamı Louis Pasteur'un mayalanmayla ilgili çalışmalarına yol açmıştır. Bunların sonucu olan pastörizasyon süreci süt ürünleri, şarap, sirke ve bira üretimini de kapsayan çeşitli endüstriler için pratik ve ekonomik açıdan önemli sonuçlar doğurmuştur. İpek böceği hastalıklarıyla ilişkili çalışması İpek endüstrisinde benzer etkiler yaratmış ve Pasteur'un daha sonra şarbon, kuduz ve diğer hastalıklara karşı aşı geliştirmek için yaptığı tıbbi deneyler gerçek bir bilimsel tıbbın ortaya çıktığını göstermiştir. Charles Darwin Türlerin Kökeni adlı kitabını 1859'da yayınlamıştı. Bu tarih ve bu kitap Avrupa bilim tarihinde başka bir ayrımı göstermektedir. Darwinci ayrımın bir tarafında geleneksel Hristiyan dünya görüşü olarak nitelendirilebilecek görüş durmaktadır. Hristiyan din otoriteliğince ve görünüşte hem sağduyuyla hem de bilimsel gözlemlerle onaylanan bu görüşe göre bitki ve hayvan türleri ayrı ayrı yaratılmış ve her tür kendi benzerini üreterek sabit kalmıştır. Bu dünya görüşü büyük ölçüde durağandı ve önemli değişiklikleri kabul etmiyordu. Her farklı türün zaman içinde fazla uzak olmayan bir tarihte belki 6000 yıl önce ayrı ayrı yaratıldığı, gözlemlediğimiz jeolojik ve biyolojik çevremiz özellikle Nuh Tuvanı olmak üzere çeşitli felaketlerin açıkladığı ve dünyanın görünen tasarımının mimari olan ve onun tarihsel gelişiminde etkin ve kutsal bir rol oynayan Tanrı'nın yarattığı evrende insanların özel bir yeri bulunduğu düşüncelerini içeriyordu. Charles Darwin, İngiltere'nin Shropshire bölgesindeki Shrewsbury kasabasında Robert ve Susannah Darwin'in 5. çocuğu olarak dünyaya geldi. İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçme yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur. Darwin'in fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici öğesidir. Ayrım yılı olan 1859'un öteki tarafında ise Darwin'in özgün düşüncelerinden kaynaklanan ve türlerin değişmez olmadığı, ayrı yaratılışlar olmadığı, çevremizde gözlemlediğimiz yaşam biçimlerinin doğal ayıklanma süreciyle evrim geçirdiği, biyolojik evrimin ve jeolojik değişimin milyarlarca yıllık bir süreç içinde yavaş yavaş oluştuğu, insanların doğanın tarihinde basit nesnelerden daha fazla bir şey olmadığı ve doğanın araştırılmasında mucizelerin ya da kutsal bir planın yeri olmadığı gibi kökten farklı görüşler güç kazanmaya başlamıştı. Tıp ve jeoloji öğrenimi yapan Darwin sönük, hatta başarısız sayılan bir öğrencilik döneminden sonra 1831'de bilimsel inceleme amacıyla dünyayı dolaşmaya çıkan bir heyete ücretsiz olarak katılır. Beagle adlı bir gemiyle yapılan bu gezi 5 yıl sürer. Darwin çeşitli iklim ve yerlerde canlıları doğrudan incelemek için geniş olanak bulur. Güney Amerika kıyılarına son derece çeşitli kuş, çiçek, kaya ve fosil örnekleri toplar. Gezdiği her yerde değişen koşullarla birlikte canlı varlıkların değişiklik gösterdiğini görür. Özellikle Pasifik'teki Galapagos adalarında gördükleri ona evrim fikrini vermede önemli olmuştur. Bu adalarda yaşayan dev kaplumbağaların adadan adaya kesin farklar göstermesini ilginç bulan Darwin, bunun nedenini öğrenmek ister. Fakat evrim fikrine en açık kanıtları Galapagos kuşları sağlar. 12 kadar türü olan bu kuşların değişik adalardaki beslenme koşullarına uygun olarak değişik biçimde gagaları vardı. Kimisi böcek, kimisi tohum, kimisi yaprak, kimisi de meyve yemeye elverişli yapıdaydı. Gezinin tamamlanmasıyla Darwin notları üzerinde çalışmaya koydur. 1838'de okuduğu Malthus'un nüfus üzerine çalışmasında evrim olayının işleyiş fikrini ele alır. Darwin artık evrimin yaşam yarışmasından meydana gelen doğal seçmenin bir sonucu olduğunu görmüştür. Fakat teorisinin yayınlanması ancak beklenmedik bir olayla olanak kazanır. 1858'de genç bir bilim adamı Donald'ı kısa bir incelemede kendisinin yıllarca önce geliştirdiği teoriyi işlenmiş görür. Bunun üzerine teorisini anayi çizgileriyle hemen kaleme alarak Wallace'ın incelemesiyle birlikte Linnaeus cemiyetine sunar. Darwin için artık zaman kaybına olanak kalmamıştır. Teorisini tüm ayrıntılarıyla 1859'da yayınlanan Türlerin Kökeni adlı ünlü eserinde ortaya koyar. Yayınladığı gün 1250 nüsha satan kitap 25 yıl içinde 30.000 nüsha basar. Türlerin Kökeni evrim teorisini sayı ve çeşit bakımından bol bol olgusal kanıtlara dayanan sağlam bir muhakeme ile ortaya koymaktadır. Kitabın yazarını, kurduğu teorinin gerek bilimsel niteliği, gerek çok geniş entelektüel sonuçları yönünden Arşimet, Kopernik, Galileo, Newton, Lavoisier ve Einstein gibi üstün bilgiler arasında saymamaya olanak yoktur. Darwin teorisinin ana fikirlerini şöyle özetleyebiliriz. 1. Tüm canlı varlıklar aynı türde olanlar bile az veya çok farklılık göstermektedir. Hiçbir familyada her yönden birbirinin aynı, özdeş ikizleri hesaba katmazsak iki birey gösterilemez. 2. Bu farklılıklar kalıtsal olup ana babadan oğula geçecek niteliktedir. 3. Türler ve bireyler arasında çetin bir yaşam mücadelesi sürmekte, farklı özelliğiyle üstünlük sağlayanlar süreklilik kazanmakta, mücadeleleri kaybedenlerse yok olup gitmektedir. Uzun jeolojik dönemler sonucunda süren bu ayıklanma giderek yaşama gücü daha yüksek türlerin ortaya çıkmasını sağlayarak evrim dediğimiz süreci oluşturur. Sonuç. Yeni ve yakın çağ içerisinde Rönesans dönemi 16. ve 17. yüzyıllar aydınlanma çağı ve sanayi inkılabı olarak incelediğimiz dönemlerde meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve akabinde yaşanan toplumsal dönüşümler çok hızlı bir seyir izlemiştir. Bu dönemde yaşanan yeniliklerin başlıcalarının Leonardo da Vinci'nin yaptığı icatlar, Galileo ve Kopernik'in astronomi alanında yaptığı çalışmalar, Descartes'in matematik ve felsefe alanında ortaya koyduğu yenilikler, Newton'un fizik bilimini kökünden değiştiren buluşları, Edison'un elektrik ampulünü buluşu ve Darwin'in evrim teorisiyle biyoloji biliminin doğmasına zemin hazırlaması olarak sayabiliriz. Sonuç olarak diyebiliriz ki birçok bilim adamının değişik bilim dallarına ilişkin yapmış olduğu katkılar, bireysel anlamda insanların dünyaya bakış açısını değiştirirken, toplumsal anlamda da büyük dönüşümlere neden olmuş ve insanlık tarihine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu da özellikle günümüzde sosyal bilimlere duyulan ihtiyacı arttırmıştır. 6. bölüm. Osmanlı Devleti'nde bilim, teknoloji ve sosyal değişimi. Özet. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına dek geçen süreçte kronolojik bir sıra içerisinde Osmanlı padişahlarının bilim adamlarını nasıl etkilediklerini, adı geçen 600 yıllık süreçte hangi bilim adamlarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve bu çalışmaların teknolojiyle sosyal değişimi nasıl etkilediğini ortaya koymak bu çalışmanın amacıdır. Çalışma 4 bölümden oluşan bir özet niteliğinde hazırlanmıştır. İlk bölümde Osmanlı klasik dönemde gerçekleşen bilim çalışmalarının teknoloji ve sosyal değişime etkisi, ikinci bölümde Lale Devri ile başladığı kabul edilen modernleşme dönemi bilim çalışmaları, üçüncü bölümde ise önemli bir dönüm noktası olan Tanzimat ve sonrasında yapılan çalışmalar ortaya konmuş ve sonuç bölümünde ise Osmanlı Devleti'nde bilim, teknoloji ve sosyal değişim sorunlar ve sebepleri şeklinde irdelenerek değerlendirilmiştir. Giriş, Osmanlı Devleti küçük bir beylik olarak 1299 yılında Söğüt'te kurulmuş, Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu ve Balkanlardaki toprakları üzerine genişledikten sonra 1517'den itibaren Arabistan'ın büyük bir bölümünü idaresi altına almış, Avrupa'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan büyük bir alana ulaşmıştır. Müslüman bir devlet olarak İslam dünyasının da en güçlü Osmanlı'da bilim ve teknoloji tarihi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen 600 yıllık süreçte yaşadığı coğrafya üzerinde gelişen ilmi faaliyetleri ve bu ilmi faaliyetlerin hayata geçirilmesini kapsar. Klasik dönemde Osmanlı Devleti'nde bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Bilim tarihi, bilim adamlarının yöneticiler tarafından desteklendiği dönemlerde bilimin ve teknolojinin hızla ilerlediğini göstermektedir. Tarih eski dönemlerden günümüze değin incelendiğinde bilim adamlarını destekleyen kral ve lider örnekleriyle doludur. Osmanlı Devleti'nin bilim tarihi içinde bunu söylemek mümkündür. Osmanlı padişahlarının bilime verdikleri önemi vurgulamak adına Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in ölüm döşeğindeyken oğlu Orhan Gazi'ye vasiyetini gözden geçirmekte yarar vardır. Osman Bey oğlu Orhan Gazi'ye şunları vasiyet etmiştir. Tanrı buyruğundan gayrı iş işlemeyesin. Bilmediğini şeriat olamasından sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın ve askerine iyiliği, ihsanı eksik etmeyesin ki insan insanın kulcağızıdır. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir ve cihadı terk etmeyerek beni şahit et. Ulemaya riayet eyle ki şeriat işleri nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbal ve yumuşaklık göster. Bu vasiyet Osmanlı padişahlarının bilime ve alimlere hürmet gösterme geleneğinin Osman Bey'den itibaren başladığının bir göstergesidir. Osmanlı Devleti'nin temel eğitim kurumu olan medreseler bilim ve teknolojinin de geliştiği kurumlardır. Eğitimin ücretsiz ve yatılı olduğu medreselerin yüksek bölümünden mezun olanlar müderris, kadı ya da yönetici oluyorlardı. Medreselerde özellikle dini ve ahlaki bilgiler veriliyordu. Osmanlı medreseleri Sünni İslam'ın en özgür fikirli geleneklerini izlemiştir. Mantık, matematik ya da astronomi gibi fikir ilimleri dine aykırı bulanlar her dönemde olmuştur. Ancak Osmanlı müderrisleri genellikle Gazali'nin bütün ilimlerinin temel öğelerini içeren mantıkla matematiğe düşmanlığın faydasız olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Bu bilginler aklı doğru düşünmeye alıştırarak ilahi gerçeklerin belirlenmesine katkı sağlayacağına inanmışlardır. Bunun sonucunda akli ilimler Osmanlı medreselerinde ders arasında konulmaya başlanmıştır. 15. ve 16. yüzyıllarda medreselerde doğa bilimleri, matematik ve tıp bilimlerinin eğitimine de rastlanmaktadır. Osmanlılarda eğitim kurumu olarak bilinen diğer bir önemli kurum da Enderun'dur. Bu eğitim kurumunda devşirme çocuklar arasında devlet için yönetici kadrolar yetiştiriliyordu. Osmanlı alimlerinin çoğu kadı müftü ya da müderristi, birbirlerinden farklı geçmişlere sahiptiler. Bazıları Sofya ve Saraybosna gibi uzak Rumeli kentlerinden, bazıları ise Konya ve Kastamonu gibi eski Selçuklu merkezlerindendi. Osmanlı Devleti için bilim tarihinin başlangıcını tespit etmek oldukça güçtür. Fakat kronolojik bir bütünlük sağlamak amacıyla Osmanlı Devleti için bilimin başlangıcı 1330'da Orhan Bey döneminde İznik'te açılan medresenin kabul edilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. İlk ilmi tesisler Orhan Bey zamanında kurulmuş ve kadılara ilk defa maaş bağlamıştır. İznik'te açılan ilk Osmanlı medresesinin baş müderrisi Davud bin Mahmud el-Rumi el-Kayseri Mısır'da okumuş, akli ve nakli ilimlerde o zaman bir bilgindir. Fakat bu medresede müspet ilimle ilgili çalışmalar yapılmamıştır. Bursa'daki külliyesinde bir medrese yaptırmış olan 1. Murat'ın aynı zamanda kendisine ait bir de kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kütüphane için yazılmış kitaplardan anlaşılmaktadır. Kara Hoca Alaaddin Ali tarafından Kunuzül Envar isimli Şerh ve Mecmual Fuat adlı özeti 1. Murat adına ithaf olunmuştur. Yıldırım Bayezid'in padişahlığı döneminde ise 12 Mayıs 1400'de Bursa'da Darüttıp adı ile bir hastane açılmış ve tıp medresesi kurulmuştur. İznik medresesinden yetiştirdiği ulemadan olan Molla Fenali burada müderrislik ve sonra Bursa kadılığı yapmıştır. Yıldırım Bayezid devlet işlerinde onun fikirlerinden istifade etmiştir. 15. yüzyılın başlarından itibaren İznik medresesi önemini kaybetmeye başlamış ve yerine Çelebi Sultan Mehmet'in yaptırdığı Bursa'daki Yeşil Medrese almıştır. 1. Mehmet zamanında ansiklopedik eserle ilgiyi göstermeye başlamıştır. Bu dönemde Rükneddin Ahmet Zekeriya el-Kazvani ve Acayibül Mahlukat adlı eserinin padişah adına Türkçe'ye çevirmiştir. Bu eser astronomi, coğrafya, tıp, bitkiler, ilaçlar, ünlü şehir ve kasabaları anlatan ansiklopedik bir çalışmadır. Ayrıca dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesi bu çeviriyle Osmanlı Türk eserlerine geçmiş bulunmaktadır. 2. Murat'ın padişahlığı dönemi ise adeta Osmanlı Rönesansı'nın habercisi olmuştur. 2. Murat Osmanlı Devleti'nde bilimin zenginleşmesine zemin hazırlamıştır. Onun döneminde bilim ve kültür bakımından üstünlük Anadolu'ya geçmeye başlamıştır. Bu süreçte Osmanlı medreseleri alimler yetiştirmeye ve Osmanlı ülkesine dışarıdan bilim adamları da gelmeye başlamıştır. Ayrım sonu sayfa 223.